家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 4 Şubat 2020 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler ikinci konumuz olacak bugün. Spor yazarı Lütfü Özel stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hürriyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti kalleş saldırıya en ağır cevap. Türkiye İdlib'de 8 şehit verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıyı yapan Esad güçlerine karşılığı çok sert oldu. Üzerlerine saatlerce bomba yağdırdığımız Esad güçleri ağır kayıplar verdi. Ankara saat 1.13'teki kalleş saldırının haberini alır almaz harekatın düğmesine bastı. MİT ve sınırın sıfır noktasında uçan iki F-16 savaş uçağı Suriye'de vurulacak hedefleri belirledi. Birkaç saat içinde 50'den fazla hedef, fırtına obüsleri ve toplarla imha edildi. En az 70-80 Esad askeri öldürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, noktayı koymak yok, hesabını sormaya devam edeceğiz diyerek, Rusya'ya da muhatabımız siz değilsiniz, rejimdir, önümüzü kesmeyin uyarısını yaptı Erdoğan. İdlib'den 1 milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yürüdüğünü belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri de sınıra takviyeye devam etti diyor Hürriyet gazetesi. Kiev'de yüksek zirve başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin 8. toplantısına katılmak için Kiev'e gitti. Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski baş başa görüştü diyor Hürriyet gazetesi. Askerin rotasını Rusya biliyordu başlığı var. Türkiye İdlib'e takviye olarak giderken saldırıya uğrayan askerlerin izleyeceği güzergahın Rusya tarafından bilindiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Rusya'nın bilmiyorduk iddiasının doğru olmadığını, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının nerelere gönderileceği, hangi güzergahı kullanacağının önceden muhataplarına iletildiğini dakika dakika açıkladı. Türk ve Rus askerlerinin dün Kobani'de yapacakları ortak devriye ise Türkiye tarafı katılmadığı için iptal edildi. Milliyet gazetesinin manşeti geri adım yok. İdlib'de 7 Mehmetçik ve 1 sivilin şehit düştüğü Suriye rejiminin alçak saldırısına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanıtı sert oldu. Rejime ait hedefler vuruldu. Esad güçleri ağır kayıp verdi. İdlib'de ateşkese uymayan Rusya destekli Suriye ordusu bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına önceki gece 1.13'te yoğun topçu atışıyla saldırdı. Saldırıda 7 asker ve 1 sivil personel şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırtına obüsleri ve topçular rejim mevzilerini ağır şekilde vurarak karşılık verdi. Savunma Bakanı Hulusi Akar 54 rejim hedefinin ateş altına alındığını belirterek 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunacakları koordinatların Rusya'ya iletilmesine rağmen ateş açıldığını söyleyen Akar, "Milletimiz rahat olsun, şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu." diye konuştu. Akar ve komutanlar sınırda başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna heyetinde yer alan Savunma Bakanı Akar, heyetten ayrılarak Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte Hatay'a gitti. Akar ve komutanlar İdlib'deki faaliyetlerin yönetildiği harekat merkezinde durum değerlendirmesi yaptı diyor Milliyet gazetesi. Havada, karada bedellerini ödüyorlar başlığı var. Ukrayna'da İdlib'deki saldırıya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde bunlara gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz dedi. Rusya'ya da seslenen Erdoğan, burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir. Bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın ifadelerini kullandı. Sabah gazetesinin manşeti kalleş saldırıya misliyle karşılık. Esad rejiminin İdlib'deki alçakça saldırısında 8 şehit. Türk Silahlı Kuvvetleri anında karşılık verip 54 hedefi yerle bir etti. 76 rejim askeri öldürüldü. Suriye rejim güçleri İdlib'de çatışmaların önlenmesi için bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birliğimizi hedef aldı. Top atışlarında 7 Mehmetçik ve 1 sivil görevli şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri alçakça saldırıya hemen ve misliyle karşılık verdi. Bölge ateş altına alındı. 54 rejim hedefi 122 fırtına ve 100 havan mühimmatıyla vuruldu. F-16'larda havadan belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin misillemesinde 76 rejim mensubunun öldürüldüğü belirtildi. İdlib'deki Türk gözlem noktalarına destek amacıyla bölgeye çok sayıda tank, zırhlı taşıyıcı, ağır silah ve personel takviyesi sürüyor demiş Sabah gazetesi. Bedel ödetmeye devam edeceğiz başlığı var. Başkan Erdoğan, İdlib'de çok sabrettik ama durum artık altından kalkılamaz hale geldi. Rejim Rusya'nın da görmezden gelmesiyle saldırıyor. 1 milyon insan sınırımıza ilerliyor. Bunları kabul etmekte zorlanıyoruz. Rejim güçlerinin askerimize saldırmasının bedelini ödetmeye devam edeceğiz dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Astana'nın adı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik ifadelerini kullanarak temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu çerçevede çalışmaları sürdürelim dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öyle ki rejimin Rusya'nın da görmezliği ile ki İdlib 3-4 milyonun yaşadığı bir yer ve 1 milyona yakın insan bizim sınırımıza doğru yürüyor. Zaten şu an bizde 4 milyona yakın Suriyeli var. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladı. Bu gelecek olan 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz değerlendirmesinde bulundu. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ukrayna'nın egemenliğine ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne desteğimizin aynı şekilde süreceğini de teyit etmek istiyorum. Ülkenin doğusundaki durumun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle en kısa sürede çözülmesini umuyoruz diye konuştu. Yeni Şafak gazetesinin manşeti 54 hedef yerle bir. İdlib'de aylardır sivilleri katleden Esed rejimi çizgiyi aşarak gözlem noktalarındaki Türk askerlerine saldırdı. Alçak saldırıda 7 asker ve 1 sivil personel şehit edildi. Türkiye'nin cevabı ağır oldu. İdlib'in güneyindeki 54 hedef vuruldu. En az 76 rejim askeri öldürüldü. Rusya ve İran'dan cesaret bulan Esed, Astana'daki mutabakata rağmen İdlib'de son bir ayda 1000 kilometre kareyi işgal edip Serakip kasabasına yöneldi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise yeni göç dalgasının önüne geçmek için Serakip'in Kefr Emimim, Tel Tukan ve Trembe bölgelerinde 3 gözlem noktası kurmaya başladı. Herhangi bir saldırıya karşı da Ruslara haber verildi. Dün gece saat 1.13'te Trembe'deki gözlem noktası hedef alındı. 5'i asker, 6 görevli şehit olurken 7 asker de yaralandı. Bunun üzerine rejim hedefleri, gözlem noktaları ve Azez'deki Türk topçuları tarafından ateş altına alındı. Gece saat 3'te de şehit ve yaralılar helikopterlerle alınıp Türkiye'ye getirildi. Türkiye gazetesinin manşeti artık hedef rejim, 8 kahramanımızı şehit eden Kalleş Esad hesap verecek demiş Türkiye gazetesi. Rusya'yı arkasına alan Esad, Mehmetçiğin kanını dökme cüretinde bulundu. Ankara katile haddini bildiriyor demiş Türkiye gazetesi. İdlib'de Rusya ile birlikte yıllardır sivil katliamı yapan Esad rejimi 6 aydır gözlem noktalarımızı taciz ediyordu. Rejim önceki gece çizmeyi aştı ve Rusya'nın bilgisi dahilinde birliklerimize takviyeye giden askeri konvoyumuzu hedef aldı. Rejim ve İran destekli milisler Serakip'te Mehmetçi'ye pusu kurdu. 8 kahramanımız şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ile yaşanan bu ilk sıcak temas sonrası Kalleşvi'ye anında cevap verdi. Obüsler, havanlar ve F-16'lar katilleri bombardımana tuttu. 76 rejim askeri imha edildi diyor Türkiye gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti Rusya'ya mesaj, araya girme. Başkan Erdoğan İdlib'de Mehmetçiğin rejim güçlerince hedef alınmasına sert çıktı. Kararlılığımızı sınayanlar hata yaptıklarını anlayacak. Muhatabımız rejimdir. Rusya önümüzü kesmesin dedi. Milat gazetesinin manşeti noktasız harekat. İdlib'de Esed cami duvarını pislemeye kalkıştı. Bakan Akar Suriye sınırına giderken F-16 ve fırtına obüsleri 46 hedefi yerle bir etti. 35 rejim askeri öldürüldü. Erdoğan noktayı koymak yok dedi. Diriliş Postası bugün son gazetemiz olacak. Diriliş Postası'nın manşeti Esed çeteleri meşru hedeftir. Astana ve Soçi'de imzalanan mutabakatlara rağmen çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib ve çevresine sürekli saldıran rejim Türk konvoyuna da ateş açtı. 8 şehit verdiğimiz söz konusu saldırıyla Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekat sahalarının yanı sıra İdlib'de bulunan Esed çeteleri Mehmetçiğin meşru hedefi haline geldi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Özlem Öztürk hattımızda bizi bekliyor. Özlem Öztürk, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Ankara gündemi bugün bir hayli yoğun. Hem mecliste grup toplantıları var, hem de siyasi gündemde yoğun bir program var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'ya günübirlik bir ziyareti bulunmuştu. Bugün çalışmalarını Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk olarak Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani'yi kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da yine Beştepe'de güven mektupları takdim törenleri olacak. Saat 17'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne gidecek ve partisinin MYK toplantısına katılacak. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Özellikle İdlib'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından olası depremle ilgili önlemlerin ele alınmasını bekliyoruz ve gündemle ilişkin açıklamayı da parti sözcüsü Ömer Çelik yapacak. Söylediğimiz gibi mecliste de grup toplantıları var. İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup toplantıları bugün mecliste gerçekleştirilecek. Ayrıca meclis genel kurulu mesaiye devam edecek. İmar yasası ile ilgili görüşmeler de sürdürülecek. İdlib'deki gelişmeler Ankara'dan dikkatle izleniyor. Rejimin alçak saldırısına anında karşılık verildi. Rusya ile temas sürdürülüyor bir taraftan da. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yapmıştı son olarak. Gün boyunca bu kapsamdaki görüşmelerde yine Ankara'dan, merkezden takip ediliyor olacak. Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Bunu da takipte olacağız. Saat 10.30'da başlayacak bu toplantıda. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları da sürüyor bugün. Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası, Akıncı Üssü davası ve Jandarma Genel Komutanlığı davası da bugün takip edilecek davalar arasında yer alıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Özlem Öztürk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, teşekkür ederim.
Bugün gazete manşetlerini ve gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Tabii gündemimizle İdlib'de yaşanan gelişmeler var. İdlib'de 7 Mehmetçik ve 1 sivil şehit düştü. Suriye rejiminin saldırısı sonucunda dün aldık haberi. Türk Silahlı Kuvvetleri sert bir yanıt verdi bu saldırıya. Rejime ait hedefler vuruldu. Nasıl değerlendireceksiniz geldiğimiz durumu?
Şehitlere rahmet dileyerek başlayalım. Şimdi İdlib'de Türkiye, Rusya ve İran'la beraber gerginliğin azaltılmasına yönelik bir çözüm bölgesi oluşturmaya çalıştı. Bu çözüm bölgesinin gerginliği azaltmanın mantığı şuydu. Buraya bazı silahlı unsurlar da Suriye rejimiyle çatışırken geri çekildi. Ama esas itibariyle burada çok yoğun bir sivil nüfus var. Tam olarak rakam da bilinmiyor Arzu Hanım. Bu sivil unsurlarla o askeri gruplar ve askeri grupların içerisinde de terörist olarak kabul eden aşırı unsurların tefrik edilmesine ve zaman içerisinde de eritilmesine, işte örgütlerin ikna edilerek, üzerlerinde biraz baskı oluşturularak eritilmesine yönelik bir çözümdü. Suriye rejimi buna zaman tanımayan bir saldırı planıyla, arkasında Rus Hava Kuvvetleri'nin desteği olmak suretiyle bu bölgeyi kemirecek, buradaki toprağı ele geçirmek suretiyle nüfusu daha dar bir alana hapsedecek ve neticede de nüfusu hani İdlib'den Suriye sınırlarından, Suriye içinden süpürecek bir hamleye girişti. Bu ne demek? Bu nüfus üzerindeki işte hava kuvvetleri ve topçu marifetiyle ve zaman zaman da işte kara unsurlarıyla girdikleri yerlerdeki katliamlarla bir korku oluşturuyorlar. Halk da ister istemez Suriye rejim askerlerinin yaklaştığı yerlerden öldürülme korkusuyla, katledilme korkusuyla kaçıyor. Ve bu kaçış da Türkiye sınırlarına doğru geliyor. Şimdi Türkiye zaten Suriye ile ilgili olağanüstü fedakarlıklar yapmış bir ülke. Bu yeni göç dalgasını Türkiye sınırlarının içerisinde kabul etmek istemiyor. Zaten bu İdlib'deki işte gerginliği azaltma bölgesinin temel maksadı da oydu. Ama Suriye rejimi bu zaman içerisinde elde ettiği avantajları bu nüfusu da Suriye'nin dışına atarak bu nüfusun olmadığı bir zaman içerisinde siyasi çözümü gerçekleştirmek suretiyle aslında kendisini avantajlı hale getirecek bir çözüm peşinde olduğunu göstermiş oldu. Dolayısıyla aslında temel maksadının siyasi çözüm olmadığını da gösterdi. Yani siz insanları yani siyasi çözüm yapabileceğiniz insanları öldürüp katlederek üzerinde şiddet kullanarak kendi sınırlarınızın dışına atarsanız yani siyasi çözümün zaten bir anlamı kalmıyor ki. Halbuki İdlib'deki çerçeve buna imkan hazırlayacak bir çerçeveydi. Ama rejim, İran ve Rusya bunu kullanmadılar. Türkiye bu istikamette gayretler sarf etmişti. Yani hem diplomatik gayretler hem de bölgede istihbari çalışmalar yaptı. Bahsettiğimiz örgütlerin çözülmesi için. Ve aynı zamanda askeri kontrol noktaları oluşturdu. Bu kontrol noktalarının hedefi de iki taraf arasındaki geçişkenliği engellemek, oraya da askerlerin bulunması dolayısıyla sivil unsurların hani kendilerini güvenlik içinde hissettikleri için orada kalmalarını temin etmek ve elbette bu bahsettiğimiz örgütleri eritmek amacına matuftu ve bunun bir zaman alacağı da açıktı. Şimdi Suriye rejimi ne yazık ki bunu Türkiye'nin ısrarlı diplomatik faaliyetlerini bir zaaf olarak telakki etti. Ve neticede belli bir sınırı aşınca da Türk Silahlı Kuvvetleri oraya yeni yığınaklar yaparak hani korkudan göç etmek isteyen halkın göç etmemesini temin edecek bir askeri hat oluşturmaya çalışıyordu. Bu askeri hatta yönelik, bu askeri hat, askeri birlikler, Rusya üzerinden rejime de verildiği halde bir saldırı gerçekleştirildi ve buna mukabil de rejim beklemediği ölçüde sert bir mukabeleyle karşılaştı ve karşılaşacağı da anlaşılıyor. Çünkü bu hani Türkiye'nin yapmak istediği şeyi ve anlaşmayı, dolayısıyla Türkiye orada bir tür garantör de olmuş oldu. Oradaki insanlara yönelik bir garanti de vermiş oldu. Onlara yönelik bir tavır sergilemek zorunda Türkiye ve aynı zamanda bu insanların Türkiye sınırları içerisinde girmesini engelleyecek bir tavır sergilemek durumunda. O yüzden de bu alanı kontrol etmek durumunda. Anladığımız kadarıyla Suriye rejimi hani bir yoklayarak, kaba kuvvet marifetiyle yoklayarak Türkiye'nin geri adım atacağını varsaydı. Ancak Türkiye geri adım atmadı. İşte dünden bu yana da bu yapılan saldırıya mukabele edecek düzeyde çok şiddetli bir tepki verdi Türk Silahlı Kuvvetleri. Birçok Suriye rejim unsurunun hedefi vuruldu. Rejim askerlerinin öldürüldüğünü, yaralandığını görüyoruz. Tabii işte burada Rusya ve İran aslında hani siyasi çözümü temin edecek bir noktaya gelmiş olsalardı başka bir istikamete gidebilirdi. Yani yol ayrımına geldiğimiz noktada başka bir istikamete gidebilirdik. Ama bu iki ülke de bunu tercih etmedi. Zaten Arzu Hanım, geçtiğimiz hafta Milli Güvenlik Kurulu toplanmıştı. Orada bu konuya, genel olarak Suriye'ye dikkat çeken açıklamalar yaptı. Onu takiben de Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması vardı. O orada konuşmadaki çerçeve aslında eğer bu tür bir hani saldırı olursa Türkiye'nin sert mukabelede bulunacağının ipuçlarını veriyordu. Ve aynı zamanda ben devamında da bir şey eklemek isterim. Cumhurbaşkanımızın konuşmasında, aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklamasında da var. Suriye'nin geri kalanında, Yani Fırat'ın batısında ve Fırat'ın doğusunda bu Barış Pınarı harekatıyla başlamış ve yapılmış mutabakatların icablarının da yerine getirilmediği ve dolayısıyla Barış Pınarı harekatına devam edilebileceğine ilişkin bir vurgu var. Yani açıklamalarda. Bu aynı zamanda Fırat'ın batısında da işte bu İdlib'i ve Türkiye'nin kontrol altına aldığı Cerablus, Afrin'i de tehdit eden bazı bölgeler var PKK'nın kontrolü altında ve bunlar da işte Rusya'nın kontrolüne bırakılmıştı. Rusya burayı bu unsurlardan temizleyecekti. İşte bir takım kilometre vesaireler verilmişti, hatırlanacaktır. 30 kilometreye kadar bir şey, 15 kilometre, ilk 15 kilometrede kesinlikle temizlenme ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri birliklerinin bulunması, ikinci 15 kilometrede de orada zaman zaman kontrol ama esas itibariyle Rus kontrolü altında terör örgütünden temizlenmiş bir alan isteniyordu. Aynı şey Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin harekat yaptığı bölgenin yine doğusuna kalan kesimde de Amerika Birleşik Devletleri tarafından yerine getirilecekti. Getirilmedi ve Türkiye de bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında bunları işaret etti. Şimdi Türkiye diplomatik faaliyetlerde bulunuyor, sonra anlatıyor ama sonra da icap edeni yapıyor. Yani bu, o yüzden de hani bugün bu sert muamele de, sert karşılık da, mukabele de Fırat'ın batısında ve doğusunda gerçekleşebilecek yeni hamleler de bu bakımdan bana kalırsa sürpriz olmayacak. Türkiye bu konuda hem askeri operasyon yapıyor hem sonra diplomasi marifetiyle beraber çözüm arıyor. Ama muhatapları beraber çözüm noktasında icap edeni yerine getirmeyince yine bu çerçeveyi, ilan ettiği politik çerçeveyi askeri ve istihbari güçlerle hayata geçirmeye çalışıyor.
Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya günübirlik bir gezi gerçekleştirdi. Orada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından resmi törenle karşılandı. Anlaşmalar yapıldı, toplantılar vardı. Hem bu önemli, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'den komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü her platformda savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz dedi. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağız açıklamasını yaptı. Bu açıklamalar bugün gazetelerin ilk sayfasında yer alıyor. Hem bu geziyi, bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi malum Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği bünyesindeydi. Bu birlik dağılınca Ukrayna'da bağımsız bir devlet oldu. Ne yazık ki Ukrayna'nın içerisinde Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin boy ölçüştüğü, taraf olduğu anlaşmazlıklar yaşandı. Bu da özellikle ülkelerin içerisindeki iktidar, muhalefet, bütün siyasi kesimlerin bu tür aktörlerle kurduğu ilişkilerdeki problemlerden kaynaklandı. Yani bir ülkenin muhalefeti veya iktidarı önce ülkesini düşünmez, başka bir ülkeyle veya ittifakla müttefik olup onların çıkarlarını esas alan bir hamle onların aparatı haline gelirse o ülkede neler olabileceğini Ukrayna bize çok açık gösterdi ve Ukrayna'da ne yazık ki ciddi bir iç savaş yaşandı. Sonra Rusya'da müdahil oldu bu iç savaşa. Bazı bölgeleri şu anda Ukrayna hükümeti kontrol edemiyor. Oradaki Rus azınlığın esas merkezinde olduğu bir takım tuhaf yapılanmalar söz konusu. Diğer yandan Kırım'ı da Rusya ilhak etti. Yani Ukrayna'dan kopararak Ukrayna'nın toprağı olmasından bunu tanımıştı. Vazgeçerek kendi bünyesine kattı. Türkiye bu Kırım'da tarihi ilişkilere, haklara sahip bir ülkedir. Size şöyle anlatayım. İşte Rus çarları Kırım'ın işgalinden sonra yazları yazlık sarayda tatil yapmak için Kırım'a geldiklerinde Türkiye'den her seferinde onlara hoş geldiniz heyeti gider. Yani bu aslında onların Kırım'ı işgallerini tanımadığının bir ifadesidir aynı zamanda. böyle tarihi ilişkilerimiz var Kırım'la ve malum Kırım Tatarları olarak bilinen Türklerin büyük bir çoğunluğu Türkiye'ye geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda Kırım Tatarlarına yönelik çok ağır soykırım denebilecek muamelelerde bulunuldu. Orta Asya'ya sürüldü. Yani yarım saat içerisinde insanlar üstelik Sovyet vatandaşı olan, orduda görev yapmış olan insanlar, aileleri, çoluk, çocuk, yaşlı böyle çok zor şartlarda Orta Asya'ya sürüldüler. Kafkaslardaki başka Müslüman ve Türk halklarla beraber. Sadece onlar da değil Arzu Hanım, mesela Rumları da sürdüler. Yani bu bölgeden çok ağır bir insanlık dramı yaşandı. Sonra bu Kırım Türklerinin geri dönüşüyle ilgili Türkiye çok ciddi yardımlarda, katkılarda bulundu. Ama Kırım Türklerinin problemleri devam ediyor. Nitekim Kırım Türklerinin lideriyle de Sayın Cumhurbaşkanımız Ukrayna ziyareti sırasında görüştü ve Kırım'ı, ilhakını Rusya'nın tanımadığını ifade etti. Ama Ukrayna ile ilişkilerimiz bunun ötesinde bir zemine de sahip. Çünkü Ukrayna, siz de ifade ettiniz, Karadeniz'de bizim komşumuz oldu. Ukrayna'nın bir takım zengin imkanları var. Yani bazen işte havacılıkta, uzay sanayinde, savunma sanayinde, sonra geniş ovalarındaki zengin buğday üretimiyle beraber Türkiye-Ukrayna arasında ticari, Ukrayna'nın turizm bakımından Türkiye'yi tercih ettiğini biliyoruz. Ortak yatırımlar konusunda ciddi imkanlar var. Ve bir de hani bu bahsettiğimiz çatışmalar dolayısıyla Ukrayna Türk savunma sanayinin kimi ürünlerine de talip olmuş durumda. İHA'lar başta olmak üzere aldılar, hatta kullanıyorlar da. Böyle hani silah alışverişinin savunma sanayinde işbirliğinin de mümkün olduğu sıradan komşuluk ilişkilerini aşan bir stratejik ilişki kurulmuş durumda. Bu bakımdan da hani Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin gelişmesi, yeni potansiyellere kavuşması önemli. 5 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi var. Bunun 10 milyar dolara çıkarılması için gayret sarf ediliyor. Bu inşallah önümüzdeki dönemde bu ufuklar yakalanacak. Bir de tabii Rusya ile ilişkilerimiz iyi olmakla beraber Ukrayna'nın Rusya ile yaşadığı problem dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile problemli olan ülkelerle arasının da hani bu bahsettiğimiz çerçevenin ötesinde iyi olmak gibi bir zarureti var. Tarihten kaynaklanan sebeplerle da Polonya vesaire gibi. Ama Türkiye bütün bu iyiliklerle beraber Rusya ile ilişkilerini de geliştirecek. Bu mecraları birbirine karıştırmayacak bir tecrübeye sahip. İşte Rusya'nın da hani bu ziyaret dolayısıyla Suriye'de yaşananlar çerçevesinde Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirip bilhassa hani deminki konuya bağlayalım. Rusya'nın Suriye'de rejim üzerindeki etkisini kullanarak bu İdlib Astana mutabakatlarının ruhunun anlaşmasının hayata geçirileceği bir yeni gayretine ihtiyaç var.
En son koronavirüsünü sorayım size. Hem Türkiye'de alınan önlemler var hem dünyada hızla yayılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye'nin sağlık sektörü gerçekten çok başarılı bir sektör. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü'nün kriz ilan etmesinden önce bizim sağlık sektörümüz kendi içerisinde bir kriz yönetimine geçti. Hazırlıklar yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Yuan eyaletindeki Türk ve işte Azeri, Arnavut bir grubun askeri bir nakliye uçağı marifetiyle kurtarıldığı bir operasyona da şahit olduk. Oradan gelenler halihazırda hani testleri negatif çıkmasına rağmen bir tür karantina altında bekletiliyorlar. Çin'deki durumun hani daha önce yaşanan o SARS virüsünü geçecek bir boyuta ulaştığı anlaşılıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu konuya el attı. Yani hem Çin'e yardım edecek hem de dünya çapında bir dikkat çekecek uygulamalar içerisinde. Tabii Çin'in bu otoriter rejiminden kaynaklanan bazı problemler var. Yani gerçekte ne olup bittiğini insanlar merak ediyor ama Çin hükümetine de güven problemi var. Yani Çin hükümeti sadece yurt dışına değil, kendi vatandaşlarına da, biz zaman zaman hani Doğu Türkistan evet. üzerinden konuşuyoruz ama kendi vatandaşlarına da bu otoriter rejimin hani tabiatı icabı pek iyi davranmıyor. Evet. O yüzden de buradaki problemin mahiyetinin ne ölçüde hani açıklamaların gerçeğe dayandığına ilişkin soru işaretleri var. Evet. İnşallah hani Çin'de Dünya Sağlık Örgütü ile diğer ülkelerle işbirliği yapmak suretiyle evet. bunu kontrol altına alarak bunun daha büyümesini engeller. Son evet. olarak şunu söyleyelim. O SARS hani virüsü Çin ekonomisinde %2'lik bir küçülmeye sebep olmuştu. Muhtemelen bu virüs de Çin evet. ekonomisinde bunu aşan bir büyümeyle ilgili problem yaratacak. Bu manada Çin'i ve dünyayı etkileyecek ekonomik sonuçları da önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yazarı Lütfü Özel stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Sizler de
ben
iyisiniz
de
sanıyorum.
Teşekkür ederim.
Evet, Allah iyilik versin. Şimdi spordaki gelişmelere başlayalım. Futbolla. Futbolla hafta sonu ligde neler yaşandı onu konuşalım.
Şimdi ligin enteresan bir 3 haftalık sürecine giriyoruz. Çünkü şampiyonda oynayacak gibi görünen takımlar, yani bunlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş da sayıyoruz tabii ki. Matematiğin izin verdiği her şeyi sayıyoruz. Alanya Spor, Başakşehir, Sivas Spor. Şimdi bu 6 takımın arasında bayağı ciddi bir rekabet ve birbirlerine yakın puanlar şeklinde devam ediyor. Sivas Spor 10 puan farkta öndeyken şu anda o fark 5'e düştü. 2 hafta üst üste.
Değil mi?
Bir hafta berabere kaldı. O da 90+3'te attığı golle beraberliği kurtardı. Geçen hafta da Gaziantep'ten 5 gol yedi. Birdenbire dengeler değişti. Bu 3 haftanın özelliği şu. Bu takımlar birbirleriyle maç yapacaklar hep. Belki de ligin fotoğrafı çıkacak orada.
Evet.
Yani aslına bakarsanız yine çeşitli simülasyonlar yapabiliriz ligle ilgili ama çünkü artık 14 hafta kaldı, azalıyor süre. Kısalmaya başladı boyu. Bu da değişik bir, sürekli bizim tarafta olan insanların kullandığı bir şey. Bu, ligin boyu kısalmaya başladı. Yani.
İlk kez duyuyorum.
Öyle mi? Evet. Az kaldı. Yani lig bitmek üzere ya da lige bitimine doğru dönüyoruz cümlesinin karşılığı
boyu
kısaldı şeklinde açıklanıyor. Şimdi o maçlar tabii fotoğrafı biraz daha o flulu ortadan kaldırır. Ne olacağına ilişkin bir fikir verir ya da hiçbir fikir vermez. Rekabet devam ediyor deriz. Bu haftanın önemli karşılaşması Fenerbahçe-Trabzonspor arasında mücadeleydi tabii. Fenerbahçe-Trabzonspor arasındaki mücadeleni biraz da daha farklı noktaya getiren iş transfer sezonunun Ocak sonu itibariyle bitmesiyle birlikte orada tartışmalar oldu. Bu limit artırımı meselesi yüzünden, bu finansal fair play konusu, federasyonun da artık kulüplere müdahale ettirdiği süreçler yaşıyoruz. Eskiden UEFA karışırdı. Şimdi bizim federasyon da karışıyor. O Fenerbahçe üzerinde biraz spekülasyonlara sebep oldu. Fenerbahçe sesini yükseltti. Federasyon Ve buna bağlı olarak da Trabzonspor ve Galatasaray da seslerini yükselttiler. Hatta Galatasaray Kulübü Başkanı bugün gazetelerde niye Fenerbahçe'ye ayrıcalık tanındı gibi bir açıklaması var. Ama Fenerbahçe tarafı bunun ayrıcalık olmadığını söylüyor. Kendilerinin haklı olduklarını ifade ediyorlar. Buna bağlı olarak bir itiş kakış görüldü. Şimdi Fenerbahçe taraftarlarını almadıkları için Trabzon Akyazı stadına orada... İki taraf arasında tribün anlamında bir çatışma oluşmadı belki ama fakat yöneticiler arasında ve dışarıda taraftar müdahaleleri anlamında bir takım can sıkıntı verici işler oldu. Örneğin Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın sahaya girerken dışarıdan taraftarların sözlü sataşmaları, küfürlü sataşmaları, maç bittikten sonra Fenerbahçe otobüsünü giderken bazı Trabzonspor taraftar araçların tırnak içi olarak söylüyorum bunu, taciz ettiklerine ilişkin haberler. Hatta silah gösterildiğine ilişkin haberler de çıktı ama Trabzon Emniyeti onun silah değil, cep telefonu olduğuna ilişkin bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Böyle sıkıntılar oldu. Maçın içerisindeki hakem meseleleri de biraz dikkat çekici tartışmalara sebep oldu. Ama ben bunları anlatırken bir şampiyonluk yarışı sürecinden daha çok şunu aktarmaya çalışıyorum. Futbolumuzdaki o hani bir süreden beri fazla bahsetmediğimiz şiddet, çatışma, buna bağlı olarak gerilim, gergin ortamın hafif kaybolduğuna ilişkin emareler varken birdenbire başka bir şeyleri tekrar konuşmaya başlıyor olmaktan dolayı bir kişisel olarak rahatsızlığımı ifade etmek isterim. Bu iyi bir görüntü değil. Ama böyle bir görüntü var mı? Var vallahi. Fakat şöyle söylemek lazım. Bu koca koca adamlar bu futbolu... Kulüpleri yönetenler vesaire. Onların yapacakları açıklamaların hepsinin dikkatli, aklı başında, sağduyulu, tribünleri çok fazla hareketlendirmeyecek içerikte olması gerekir. Ama pek buna çok özen göstermiyorlar, öyle söyleyeyim.
Evet, herkes sorumlu davranmalı konuşurken, açıklama yaparken, öyle değil mi?
Şimdi bakın, hem sorumlu davranmalı Arzu Hanım hem de şu, bir... Yasa var işte 62-22 diye konuştuğumuz. Ben ona posta kodu diyorum artık yani, çünkü uygulanmıyor. Onlar uygulansa aslında biraz bir çeki düzen verme eğilimi oluşabilir.
Ne var o yasada?
Ceza var. Yani yöneticiler de ağızlarından çıkan lafları bilecekler. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Türk futbolunu ya da Türk futbolunu konuşuyoruz. Öyle ifade edeyim. En büyük sorunu yöneticilerdir. Tamam. Bu yönetici profili değişmediği sürece Türkiye'de ne futbol değişir, ne futbolun yapısı değişir, oyunu değişir, şusu değişir, busu değişir. Hiçbir şey değişmez. Çünkü onları organize edecek diyeyim. Hadi kibar bir şekilde söyleyeyim. Bir şey yok, bir düzenleme yok. Kafalarına göre istedikleri gibi, istedikleri şeyi söyleyebileceklerini, istedikleri gibi davranabileceklerini düşünüyorlar ve bunu hayata geçiriyorlar. Bir uygulayıcı da çıkıp demiyor ki, kardeşim sen ne diyorsun? Diyorsun, gel bakalım. Evet, ben elimi çarptım. Gel bakalım deyip şey yapmıyor. Bir uygulama işinin içine giriyor.
Yaptırım yok.
Evet, bu yaptırım olmadı. Oluyor ama küçük küçük yaptırımlar. İşte 40 gün, 45 gün, bir ay hak mahrumiyet cezası veriyor. O da duruma göre veriyor. Ya verebiliyor ya veremiyor. Bunlar da oluyor. Bütün bunlar şuna sebep oldu. Bunu da söyleyeyim size. Futboldaki esas hareketliğin başında geliyor bana sorarsanız bu. Gazetelerde görmüşsünüzdür mutlaka. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiğine ilişkin haberler çıktı. Ve federasyon açıklama yapmak zorunda kaldı. Hayır, görevim başındayım diye. Ama bu haberlerin ortaya çıkmasının ardının boş olduğunu düşünmek yanlış olur. Çünkü bu bir şaya olarak, bir dedikodu olarak ortaya çıkabilecek bir iş değil bu. Bunun ardı vardır mutlaka. Yakında bir, bana sorarsanız, bir federasyon başkanı değişikliği olabilir mi? Şu haberleri tansiyonu düşürdükten bir süre sonra pat diye böyle bir gündemle karşılaşabiliriz.
Bu evet, da çünkü ilginç.
Evet, gerekçe olarak da kendi şeyinde, çevresinde yaptığı konuşmalarda bunu böyle anlıyoruz. Oluşan ortamdan rahatsızlığın bir yansıması olarak yorumluyoruz biz bunu. Yani artık o kadar çok fazla herkes çok şey konuşuyor, çok şey söylüyor ve çok şey talep etmeye başladı ki hani bu baş edilecek noktayı aştı diye. Peki gelecek olan kişi bunu aşabilir mi?
Veya bu kadar sıkıntılı bir ortama biri hemencecik talip olur mu?
Talip olur.
Öyle mi?
Tabii. Yani deseniz ki seni bakan mı yapalım, futbol federasyonu başkanı mı yapalım diye futbol federasyonu başkanlığını tercih eder. Öyle söyleyeyim size.
Çok ilginç.
Bunu tabii teşbih de hata olmaz diyelim. Ama onun bir popülaritesi ve bir cazibesi elbette ki var bu işlerin. Ama bu işlerin cazibesiyle yürütülecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Sonuçta bu futbolun dizaynı, yönetimi vesairesi ateşten gömlek olur, öyle söyleyeyim. Çok yani böyle bazı isimler dolaşıyor. Şimdi isimlendirme asla yapmam.
Peki.
Ayıp olur tabii ki o anlamda. Bir de çok etik olmaz, öyle söyleyeyim. Ama bazı radikal bir isim ortaya çıkıp da her şeye şöyle elin tersiyle direnç gösterebilecek bir güç gösterisi yapabilirse bu belki bir rahatlama sağlayabilir. Ama bunu böyle bir isim var mı? Elbette çıkabilir, olabilir. Bunda bir sakınca yok. Fakat çalışma ortamı bulabilir mi? Kulüpler yasası çıkmadığı sürece bunların hiçbiri rahat işlemez. Kulüpler yasasının mutlaka çıkması lazım. Onun çıkışına ilişkin işareti de çok kısa bir süre önce burada Ankara'da futbol kulüplerinin de olduğu bir çalıştay yapıldı. Bahsettim burada biraz. O çalıştayda Sayın Bakan'ın da, Gençlik Spor Bakan'ın da ve oradaki kulüplerin de ağızlarından, Kulüpler Birliği Başkanı'nın da ağzından çıkan sözlerde bunun işaretleri verildi. Umuyorum ki yakın zamanda mecliste gelir ve bu yasa çıkar diye umalım.
Peki bakalım, futbolu takip etmeye devam edeceğiz. Biraz da basketbola bakalım. Edelim. Orada neler oluyor? Larkin milli takıma doğru hareketleniyor, haberleri var.
Şimdi bu konuyla da ilgili doluyum. Söyleyeceklerim var. ben futbol kulüplerinin, spor kulüplerinin, basketbolda dahil olmak üzere, voleybolda dahil olmak üzere, onlar popüler çünkü, handbolda dahil olmak üzere, bütün oyuncuların yabancı olmasına asla karşı değilim. Hiçbir şekilde karşı değilim. Bunun altını sürekli görüş olarak dile getiriyorum. Ama milli takımda karşıyım. Kardeşim diyeyim. Yani öyle. Şimdi bu milli takım, kafatasçılık yapmıyorum elbette ki. Yani sonuçta dünyada bütün ülkeler bunu yapıyor. Alman milli takımının 6 futbolcusu, Fransa milli takımının bir sürü oyuncusu Afrika'dan devşirme, oradan devşirme, şuradan devşirme, buradan devşirme. Bu yapılıyor. Yapılmıyor demiyorum. Ve şuna da karşı çıkmıyorum. Yani direniyorum. Üzerine ay yıldızlı formayı giydiği andan itibaren o Türkiye'yi temsil ediyor. Yani onun milliyeti, kökeni vesaire artık orada sona eriyor şeklinde bir görüş var. Buna da itiraz etmiyorum. Bunu diyenler desinler. Ama ben böyle düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Larkin çok değerli bir oyuncu. Anadolu Efes takımını şu anda uçuruyor yani. Ve Euroligi kazanma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum şu aşamada. Sonlara doğru eğer gardları düşmezse, bir başka boyuta geçmezlerse, form düşüklüğü vesaire falan gibi. 3 hafta üst üste en iyi, en değerli oyuncu seçildi Euroleague'de. Bu rekor daha şimdiye kadar olmamış. Dördüncü de oluyor muydu, oldu mu? Neyse, öyle bir şey. Şimdi bu oyuncu Hırvatistan'da istemiş. Bugün Ergin Ataman'ın da açıklaması var. O Türkiye'yi tercih etmiş. Tabii bu şöyle söyleyeyim. Hırvatistan'la Türkiye arasındaki tercih sebebinin duygusal olduğunu ifade edenlere karşıyım. Öyle bir söz konusu değildir Amerikalı bir oyuncu için. O paraya bakar. Daha iyi parayı kim veriyorsa biraz da önünü görmek ister. Türkiye'deki basketbolun hareketini de görüyordur. Ve bu yüzden bizi tercih ettiğine ilişkin haberler var. Çok büyük skora yönelik katkısı olacaktır oynamaya başladığı andan itibaren. Bizim şimdi dünya şampiyonası var vesaire var, elemeleri var, şusu var, olimpiyatlar var vesaire. Oralardaki performansımızı bizim bir tık, o tık bayağı uzun bir tık yani öyle kısa ufak tefek bir şey değil, yukarı taşır. Westerman da oyuncumuz bizim ama devşirme tek oyuncu oynatabiliyorsunuz, iki oyuncu oynatamıyorsunuz.
Aynı anda mı?
Takıma bir oyuncu alabiliyorsunuz. Evet. Ve dolayısıyla Larkin tercih edecektir mutlaka Ufuk Sarıca, öyle düşünüyorum. Ve çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Havamızı da değiştirir, basketbola yeniden bir enerji sağlar. Buna da inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun demekten başka bizim çünkü bir şey gelmiyor. Hani olmaz kardeşim, bunu çıkartın buradan, olur mu desem onu kimse dinlemeyecektir. O yüzden bize sadece hayırlı olsun demek düşüyor tabii. Ama etkisi o çok büyük olacaktır, öyle söyleyeyim.
Peki.
Çünkü çok formda bir oyuncu yani ve eli çok düzgün bir oyuncu. En son başında deplasmanda Kızıl Yıldız yendi Anadolu Efes. 24 sayı attı. Bu akşam da galiba bir maçı daha var.
Peki çok az bir vaktimiz kaldı. Zira Türkiye Kupası'nı sorayım size.
Kupa maçları evet artık onunla da sona doğru geliniyor. Tabii takımların hala az kadrolarını değil oynatmadıkları oyuncuları denedikleri bir mecra olarak dikkatimi çekmeye devam ediyor ama finale doğru gittikçe heyecanı artacaktır. Merakla bekliyoruz. Öyle evet, söyleyeyim.
Bugün bakalım. De maçlar var anladığımız evet. kadarıyla.
Bugünden itibaren başlıyoruz. Salı, çarşamba, perşembe şeklinde maçlar oynanacak.
Peki. Herkese başarılar dileyelim. Herkese başarılar dileyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Görüşmek
programımıza
üzere
katıldığınız sağ için sağ olunuz. Spor yazarı Lütfü Özel konuğumuzdu.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısıyla sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Marmara'yla Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu 11. İstanbul parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15. İzmir parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı 18. Erzurum çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0. Amsterdam yağmurlu 7. Atina parçalı bulutlu 18. Bağdat parçalı bulutlu 17. Berlin yağmurlu 7. Paris yağmurlu 7. Roma hafif sağanak yağışlı 18. Saraybosna parçalı bulutlu 15. Kiev parçalı bulutlu 3. Londra yağmurlu 10, Moskova hafif kar yağışlı -3, Lefkoşa hafif sağanak yağışlı 18, Madrid parçalı bulutlu 18, Mekke az bulutlu 30, New York parçalı bulutlu 12 ve Viyana parçalı bulutlu 5 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iç gündem giderek hızlanmaya başladı. Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların birer birer açıklanması, koronavirüs tehdidi gibi konular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu haftaki gündemine damgasını vurdu. Öncelikle olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başlayalım. Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar birer birer ortaya çıkmıştı. Halkın Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay adaylarını en erken açıklayan aday olmuştu. Onun arkasından yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve aynı zamanda Başbakan Ersin Tatar adaylıklarını açıklamışlardı. Cumhuriyet Türk Partisi Genel Başkanı, ana muhalefet lideri Sayın Tufan Erhürman da 4. adaydı. 5. aday da geçen hafta içerisinde belli oldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 2. kez seçilmek üzere aday olduğunu açıkladı. Bugün de ilk mitingini yapacak. Tabii Cumhurbaşkanı seçimleri çok daha önemli bir gelişmenin gölgesinde yapılıyor diyebiliriz bu hafta itibariyle. O da koronavirüs. Tüm dünyada büyük korkuya neden olan koronavirüs giderek yayılırken ve ölü sayısı da hızlı bir biçimde tırmanırken tehlikenin ne kadar gerçek ve yakın olduğu Güney Kıbrıs tarafından gelen bir haberle çok daha iyi anlaşıldı. Kıbrıs Rum kesiminde Çin uyruklu bir kişinin koronavirüs benzeri semptomlar gösterdiği gerekçesiyle hastaneye yatırıldığı haberleri geldi. Ki yalnızca birkaç gün önce aynı aydan bir başka kişi daha benzer şekilde benzer semptomlar gösterdiği için hastaneye yatırılmıştı. İlk gelen sonuçlar, ilk yatırılan hastanın sonuçları her ne kadar koronavirüs testinin negatif olduğunu gösterse de bu ada halkını korkutmaya yetti. Özellikle yoğun bir biçimde Çin'den gelen turistlerin oluyor olması, aynı zamanda Çin'le çok yoğun ticaret yapıyor olması adanın hastalığın buraya da gelmesi ve yayılması konusunda halkı endişelendiriyor. Bu endişeler karşısında öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çin'e vize uygulaması başlatma, vize kısıtlaması uygulaması getirme kararı almıştı. Özellikle hava geçişi ki Ercan Havalimanı biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılan kapısı. Burada karantina bölgeleri oluşturuldu hem limanlarda. Olası koronavirüs şüphesi karşısında hastalık taşıdığına inanılan kişi ya da kişilerin tespit edilip bunların sağlık merkezlerine götürerek orada izole bir biçimde tedavi edilebilmesi için gerekli önlemler alındı. Hem tarayıcılar hem izole odalar kuruldu. Ancak özellikle kara geçişlerinde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye geçişlerde halk özellikle yeterli önlemin alınmadığı konusunda endişeli. Tabii böyle bir salgında tam olarak çaresinde ne olduğu bilinmeyen bir virüs karşısında ne kadar önlem alınabilir belli değil. Ama başta halk pazarları gibi yerlerde ciddi anlamda bir endişe hakim ki şunu da hatırlatmakta fayda var. Çin'de de zaten Wuhan eyaletinde bu söz konusu salgın bir halk pazarından yayılmaya başlamıştı. İşte bu nedenle her iki toplum geçen hafta içerisinde bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mevkidaşı Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak koronavirüs karşısında alınacak önlemlere ilişkin bir toplantı talep etti. Bu toplantı dün akşam gerçekleşti. Birleşmiş Milletler denetimindeki ara bölgede Birleşmiş Milletler karargahı olarak kullanılan Nedra Palace Otel'de önce iki toplumlu sağlık komitesi bir araya geldi. Şu ana kadarki gelişmeler ele alındı. Bundan sonra neler yapılabilir? Hangi önlemler alınabilir? Nasıl işbirlikleri yapılabilir? Bunlar konuşuldu ki toplantı başladıktan bir saat sonra her iki toplum lideri de bu toplantıya katılarak gelişmeler hakkında bilgi aldılar. Dolayısıyla her iki tarafında aslında söz konusu salgına ilişkin ne kadar ayakta olduğu, ne kadar bilinçli olduğu ve aslında bu virüse karşı yapılması gerekenler konusunda kararlı olduklarının bir göstergesiydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim. Yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle birlikte. Tabii İdlib başlığı bizim için ilk sırada yer alıyor. Gündemin ilk sırasında. İdlib'de 7 Mehmetçik ve 1 sivil şehit düştü Suriye rejiminin saldırısıyla ve Türk Silahlı Kuvvetleri de ağır bir cevap verdi. Nasıl değerlendireceksiniz geldiğimiz durumu?
Burada öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet ve sahada mücadele eden Mehmetçiklere de Allah'tan güç kuvvet diliyorum. Yolları açık olsun derler yani, ayaklarına taş değdirmesin. Hakikaten çok zor bir görevdi. Çok klasik hep söyleniyor ya, işte biz burada rahat oturuyorsak onların sayesinde değil, ama işte şehit olan Mehmetçiklerimiz ve orada mücadele eden komutanlarımız, askerlerimiz, bütün güvenlik görevlilerimiz, bunun bir göstergesi. Bugün yaşananlar bunun en önemli sebebi. Yani İdlib'deki bu kadar yoğunlaşmanın da en büyük sebebi bu. Sınırlarımızın korunması ve Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması noktasında artık İdlib çok kritik mesele. Diğer taraftan tabii bunu pek çok kez söylemiştik burada. Yani hani Suriye meselesi İdlib'de düğümlenecek ve belki yani İdlib'de çözülecek diye. Çünkü Suriye'de İdlib merkezde yaşanan gelişmelerin tamamı dengelerin de değişmesine sebebiyet veriyor gibi. Yani hem Türkiye'nin yapmış olduğu askeri ağırlık, ama diğer taraftan rejimin aldığı pozisyon, Rusya'nın aldığı pozisyon, işte İran'ın dahi rejimin kendi sınırlarında yapmış olduğu operasyon işte meşrudur gibi açıklama yapması, işte Amerika'nın Türkiye'nin operasyonlarına vermiş olduğu destek Suriye'deki dengeleri yeniden değiştiriyor gibi gözüküyor. Hatta son dönemde Türkiye ve Rusya arasındaki yakın işbirliği, işte yani işte enerji konusundaki işbirliği, Libya konusundaki yapılan anlaşmalar, işte S-400 meseleleri gibi meseleler bile pek çok konuyu etkileyebilecek düzeyde bu İdlib meselesi. O nedenle Türkiye'de İdlib'e yoğunlaşmış durumda. Tabii Türkiye'nin birincil önceliği Türkiye'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin sınırlarının güvenliği olduğu için tabii Türkiye belki de bu saydığımız konuların hepsini göz ardı ediyor ve doğrudan müdahil konumda. Şimdi İdlib'de hani neler oldu, neden, nasıl geldi bu süreç, neden bir anda böyle çatışma ortamına yeniden geçildi? Onu ifade etmek lazım. İdlib aslında Kasım 2019'dan beri rejimin yoğun baskısı altındaydı. Rejimin yapmış olduğu operasyonlar vardı. Çünkü hemen hemen Suriye'nin diğer bölgelerinde, işte yani hem Fırat'ın doğusunda hem Fırat'ın batısında, işte Suriye sınırına Deir-i Zor Rakka bölgesinde, yani dengeler neredeyse oturmuş durumdaydı. Tek belki de bütün savaşın yoğunlaştığı ve bütün kritik gelişmelerin olduğu yer İdlib'ti. Ve hani İdlib'de ancak adım atılabilir bir düzeyde denge vardı. İdlib savaş öncesindeki nüfusu 1,5 milyon olan bir yer. Ama savaş sonrasında, 2011 sonrasında bütün bölgelerden, işte Hama'dan, Humus'tan, hatta Rakka'dan, işte Halep'ten gelenlerin yerleşmesiyle beraber 1,5 milyonluk nüfus 4 milyona kadar yaklaştı. Yani bugün hani İdlib'deki nüfusun Suriye'nin aslında bir gerçeği olduğunu da söylemek mümkün. Suriye'nin bütün bölgelerinden İdlib'e yerleşen bir Suriye halkı var ve Suriye'deki en yoğun nüfusun olduğu yer şu an itibariyle İdlib. O nedenle insani bir kriz de bizi bekliyor ki Türkiye sınırlarına yaklaşık 1 milyon insanın, yani 700 bin ila 1 milyon arasında değişen bir rakamdan bahsediliyor. 1 milyon insanın geldiği söyleniyor. O nedenle İdlib sadece hani askeri dengeler açısından değil, insani konular açısından da son derece kritik bir noktaya gelmiş durumda. Ki hele bugün itibariyle koronavirüs gibi bir virüs yaşadığımız, hani bunun tedirginliğini yaşadığımız noktada, yani hani İdlib'e gidip gelmek tabii hani insanlarla taşınan, şu an itibariyle bir virüs gözüküyor ama sürekli de mutasyona uğradığı ve şekil değiştirdiği söyleniyor. İşte yeniden bir mutasyona uğrayarak İdlib'i bile etkilemesi düşünülebilir. O nedenle başka bir insani krizi de orada ortaya çıkartabilir. Yani İdlib'de böyle bütün hani hem bölgesel siyasetin hem küresel siyasetin hem iç dengelerin yoğunlaştığı bir süreçle karşı karşıyayız. Dediğim gibi Kasım 2019'dan beri rejimin yoğun baskısı var İdlib'de. Özellikle kuzey-güney hattının bağlantısını sağlayan M5 ve M4 karayolları var. Bu çok fazla hani konuşulmaya başladı. M5, M4'te kontrolü sağlamaya çalışan bir rejimden bahsediyoruz. Çünkü kuzey-güney hattını sağlamış olacak. Halep ve Laskiye arasındaki bağlantıyı sağlamış olacak. Ve bu yolu, bu yollardaki kontrolü sağlayabilmesi için de tabii İdlib en kritik vilayetlerden bir tanesi Suriye açısından. O nedenle Suriye rejimi İdlib'e yönelik operasyon başlatmıştı ve özellikle hani İdlib'e ilk giriş noktası olarak güneyden Ma'arat el-Numan'ı almak için yoğun bir çaba sarf etti. Çünkü İdlib'in en büyük kenti Ma'arat el-Numan ve işte birkaç hafta önce İdlib çevresindeki yaklaşık 30 yerleşim yerini Rusya'nın hava desteğiyle beraber rejim kontrolünü ele geçirmişti. Tabii İdlib'de 2018 itibariyle diplomatik bir süreç başlanmış ve 2018'den bu yana hem Türkiye'nin hem İran'ın hem Rusya'nın gözlem noktaları vardı ki Türkiye'nin 12 tane gözlem noktası kurduğunu biliyoruz ki bu son dönemde rejimin yapmış olduğu operasyonlarla beraber Türkiye'nin iki kontrol noktasının rejimin iki gözlem noktasının rejimin kontrol alanları içerisinde kaldığını görmüştük. Ki dönem dönem bu kontrol noktalarına yönelik de saldırı vardı. Ama dünkü yapılan saldırı o 12 gözlem noktasından birine değil. Türkiye İdlib'de operasyonlar başlayıp işte Ma'arat el-Numan'ı ele geçirmesiyle beraber rejimin daha fazla yukarı çıkmasını istemedi. Daha fazla kuzeye doğru ilerlemesini istemedi. Çünkü Türkiye sınırına dayanacak ve diğer taraftan M4 M5'i kontrol altına alacak bir rejim bölgede özellikle Türkiye'nin de desteklemiş olduğu muhalif güçlere yönelik de bir baskı kuracak. Tabii o bölgede yaşayan insanlara da bir baskı yaratacaktı. O nedenle Türkiye'de karşı bir operasyon başlattı ki Türkiye hemen yine Ma'arat el-Numan'ın kuzeyinde yer alan M4 M5 karayolları, yani bunlar böyle bir V şeklini oluşturuyor ve tam kesişim noktasında olan Serakip bölgesine Türkiye 4 yeni gözlem noktası kurmaya başlamıştı. En son işte rejim tarafından yapılan saldırıda işte askerlerimizin şehit olmasını sebebiyet veren elim olayı Tambur Serakip'in çevresinde yaşadık. O Türkiye'nin kurmuş olduğu gözlem noktalarından birine yönelik yapılan saldırıydı. Tabii Türkiye bölgedeki askeri yığınağını devam ettiriyor ve anında hani askeri tabirle misliyle karşılık verildi deniyor. Yani misliyle karşılık verildi. Yani Türkiye'nin bu konuda başka şansı yok açıkçası. Hem kendi sınırlarının korunması hem oradaki işte insani dengenin korunması konusunda hem de rejimin ilerlemesinin engellenmesi konusunda Türkiye bu operasyonu devam ettiriyor. Bundan sonra da süreçte devam ettirecektir. Tabii burada konuşmanın başında söylediğimiz gibi yani rejim, işte Rusya, İran, Amerika dengesi yeniden değişiyor gibi, yeniden hani ele alacağız gibi gözüküyor. Bugüne kadar İdlib'deki mesele daha çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında yürütülen diplomatik müzakerelerle götürülüyordu. Ama işte rejimin yaptığı saldırı ve hani rejimin operasyonları sonrasında Erdoğan ve Putin arasındaki bu diplomatik müzakerelere çok fazla rastlamadık. Bu işin ilginç tarafı, yani böyle bir bu konuda bir müzakere yok ki her ne kadar Cumhurbaşkanımız F-16'ların da eşlik ettiğini söylese de Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlara Rusya İdlib'deki hava sahasının Türk uçaklarına açılmadığını söyledi. Bu da başka bir işin ilginç noktası. Çünkü İdlib'deki yani Suriye'deki hava kontrol sahası şu an Rusya'nın kontrolü altında ki Rusya'nın kontrolü altında olan hava sahasından işte Suriye rejimi sürekli İdlib'i havadan bombalıyordu. Şimdi Türkiye'de bu operasyonları yapıp işte özellikle topçu atışlarıyla rejim unsurlarını 78 askerden bahsediliyor. rejim unsurlarını bertaraf etme çabasında havadan da destek verdiğini söylemişti. Böyle de Türkiye ve Rusya arasında bir anlaşmazlık var gibi gözüküyor ki tam bu esnada aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kritik bir ziyaret yaptı Ukrayna'ya. Ve Ukrayna'da yaptığı ziyarette Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Kırım Tatarlarının, Kırım Türklerinin liderleriyle görüştü. Ve hatta işte Ukrayna'da karşılama töreninde askerlere yönelik vermiş olduğu selam Rus basınında çok tartışıldı. Çünkü bu işte Ukrayna'nın Rusya'dan yani Sovyetler Birliği'nden ayrılması sonrasında o Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü simgeleyen bir selamlama yöntemiymiş. Ve bu konuda Rus basını inanılmaz böyle güçlü bir şekilde ateş püskürüyor. Yani bunu sosyal medyadan da takip edebiliyoruz. Yani ben hani Rusya, Ukrayna falan uzmanı değilim ama hani bu sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla böyle bir durum var. Tabii Türkiye'nin de bu anlamda yani Erdoğan'ın da karşılıklı olarak bir res çektiğini görüyoruz. Bu anlamda bir mesaj verdiğini görüyoruz. Bu anlamda hani Rusya ile ilişkiler bu kadar iyi giderken yani Türkiye'nin Rusya'ya yönelik hani hemen Rusya'nın sınırının dibinde işte Ukrayna'da böyle bir mesaj vermesi bence Türkiye'nin İdlib'de ne kadar kararlı olduğunun göstergesi. Biraz önce söylediğim gibi yani İdlib meselesinde Türkiye bütün kartlarını oynayacaktır. Hani son dönemde çok kullanılan tabiriyle Türkiye İdlib meselesinden geri adım atmayacağını gösteriyor. Tabii diğer taraftan bu işin de söylediğim gibi bir insani krizi var. Yani insani kriz noktasında da Türkiye daha fazla kaldırabilecek düzeyde değil. İşte bir tarafta ülkemizde yaşanan depremler var. Buradan depremlerde hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sürekli de böyle bir doğal afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Son dönemde son derece hareketli hayatları var Türkiye'de. Bir tarafta ülkemizde bu kadar kriz varken, diğer taraftan zaten yani neredeyse 4 milyon Suriyelinin yükünü çekerken yeni bir yoğun mülteci dalgasının gelmesi ki çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Yani şu an Türkiye'nin hani yıllardır barındırdığı Suriyelinin neredeyse 1/4 kadar daha Türkiye'ye gelmesi yönünde böyle bir baskı var. Türkiye sınırına yoğunlaşmış durumda. Türkiye sınırının hemen öteki tarafında onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor ama Türkiye'nin de bu anlamda bunların yükünü kaldırabilecek düzeyde olmadığını söyleyebiliriz. Yaklaşık hani yazılanlar doğruysa 40 milyar dolar gibi bir para harcandı. Ve Avrupa'dan, uluslararası kuruluşlardan da bu konuda çok büyük destek almadık. Tabii bu Avrupa'yı da ilgilendiren bir mesele haline getiriyor. Çünkü Türkiye de bu konuda birkaç kez ifade etti. Hani ben kaldıramazsam açarım sınırlarımı dedi. Önemli Avrupa'nın da bu konuda müdahil olacağı bir süreçle karşı karşıyayız diğer taraftan. Tabii İran ve hani Amerika açısından da baktığımızda Amerika tarafından yapılan açıklamada işte NATO içerisindeki işte işbirliği yaptığımız ve NATO üyesi bir stratejik ortağımızın yaptığı operasyonları destekliyoruz gibi bir açıklama yaptı. Burada NATO vurgusu önemli. Türkiye'nin bu konuda NATO'dan bir beklentisi yok. Türkiye tamamen kendi ulusal gücüne dayalı olarak böyle bir operasyon yapıyor. Ama Amerika'nın da bu anlamda siyasi olarak bir pozisyon aldığını söyleyebiliriz. Somut hani bir destek verebilecek pozisyonda değil. Özellikle sahadaki yapılanma gereği, sahadaki askeri durum gereği de yani bunu yapabilecek düzeyde değil Amerika. Ama söylemsel bazda destek veriyor. Bu konuda hani son dönemde Türkiye ve Rusya arasında yapılan kurulan ilişkilerden dolayı biraz rahatsız olduğunu biliyoruz Amerika'nın. Bu konuda hani yeniden Türkiye'yi saflarına çekebilme bence çabası da var. Ama diğer taraftan tabii bölgede atılan yeni adımlar var. İşte 100 yılın planından bahsettik geçen hafta. Bunu çok fazlasıyla konuştuk. İşte İsrail-Filistin meselesine yeni bir adım. Tamamen hani Filistin'i neredeyse yok eden ve İsrail'i bütün Filistin topraklarını hediye eden bir anlaşma. Bölgedeki işte Ürdün'ü köşeye sıkıştıran Ürdün topraklarında Filistinlere yeni bir alan açan böyle bir hani plandan bahsetti Trump. Tabii o nedenle hani Türkiye'nin buna en fazla karşı çıkan devlet olduğunu düşündüğümüzde yani İsrail ile ilişkilerinin de yumuşatılması konusunda Amerika'nın da bir kolaylaştırıcı rol oynama çabası içerisinde de olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Yani İsrail meselesine de biraz daha Türkiye'yi yakınlaştırmak istenecektir böylece ama Türkiye
yani
artık
Rusya
her konuyu...
Yani Rusya ile arasını açıp İsrail'e yaklaştırma planı.
Yani şey Amerika ile biraz daha ilişkileri iyi noktaya getirip işte o anlamda İsrail ile de yeniden ilişkilerin kurulması konusunda bir pozisyon alması istenebilir Türkiye'nin. Türkiye bu konuda da hani köşeye sıkıştırılmaya çalışılabilir ama Türkiye artık her konuyu birbirinden bağımsız değerlendiriyor. Yani Türkiye için Suriye meselesi ayrı, Filistin meselesi ayrı, işte Irak meselesi ayrı. Amerika-İran çekişmesi meselesinde de Türkiye tarafsız pozisyon almıştı. Ama Irak topraklarında da Amerika ve İran'ın restleşmesinde çok fazla istemiyordu. Yani bu konuda açık, bu konudaki tedirginliğini, bu konudaki şüphelerini ifade etmişti. Yani Türkiye'nin özellikle son 2 yıllık süreçte, belki bunu 2017'den itibaren ifade edebiliriz. Belki son 3 yıllık süreçte daha hani böyle bağımsız ayakları yere basan bir dış politika adımı attığını ifade etmek mümkün. Ama Suriye meselesi sadece Suriye meselesi değil. Tabii İdlib'in yeri düşünüldüğünde Doğu Akdeniz bağlantısı da var. Evet. Doğu Akdeniz bağlantısı açısından da düşünmek lazım. Artık bütün olaylarda iç içe geçmiş bir silsile halinde. Türkiye'nin İdlib'de ki kalacağı güçlü pozisyon Doğu Akdeniz'deki süreci de bence etkileyecek.
Peki, İdlib'de yaşanan gelişmeleri takip edeceğiz. Bir de Irak'ta bir hareketlilik var. Kalan süremizde de onu değerlendirelim. Epeydir bir başbakan seçilemiyordu. Yeni bir başbakanın göreve geldiği bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Yani yeni hükümeti kurmak için eski İletişim Bakanı Muhammed Allavi görevlendirildi. Biliyorsunuz işte 1 Ekim'den itibaren Irak'ta protesto gösterileri var. Özellikle Bağdat ve güneyinde devam ediyor. Halen devam ediyor. Yani Allavi başbakan olarak belirlenmesine rağmen, başbakan adayı olarak belirlenmesine rağmen halen protesto gösterileri devam ediyor. Çünkü protestocuların taleplerinin halen karşılanmadığını görüyoruz ki bugünden yarına da karşılanabilecek talepler değil bunlar. Ama yani Allavi'nin atanması bir derece sahayı da rahatlattı. Yani protesto alanında rahatlattı. İşte yoğun protesto yapılan bazı bölgelerde acaba Allavi'ye hani bir şans mı vermek lazım gibi ifadelerde bulunuyor. Muhammed Allavi laik bir kişiliğiyle biliniyor. Eski İletişim Bakanı ama göstericilerin talepleri arasında yani siyaset dışı bir figürün başbakan olarak bağımsız olan bir figürün başbakan olarak belirlenmesi gerektiği söyleniyordu. En büyük talep buydu ama Muhammed Allavi eski Dava Partisi, yani Dava Partisi'nin eski üyelerinden ve bakan olduğu dönemde de Nurel Maliki'nin döneminde bakan olmuştu. O nedenle bir tepki yarattı ama diğer taraftan süreçte kitlenme noktasına gelmişti. Ki Cumhurbaşkanı bile hani istifa edebilirim söylemlerinde bulunmuştu, açıklamalarında bulunmuştu. Ama yani artık hukuki bir süreç yok yani. Yasal bir süreçten bahsetmiyoruz Irak için. Tamamen yasal sürecin dışında siyasi pazarlıklara dayalı hani rastgele ilerleyen bir siyasi süreç var. Muhammed Allavi geldiğinde zaten hani kısa süreli olacağını açıklamalarından anladık. Çünkü ülkeyi bir an önce erken seçimlere götürmek için bir hükümet kurduğunu söyledi, kuracağını söyledi. Bir geçiş hükümeti olacak. Zaten göstericilerin en büyük talepleri de bu ama bu halde devam edecek ve bu halde seçimlere gidecek ülkede hani yine böyle çok olumlu sonuçlar alabileceğimizi düşünmüyorum ben açıkçası ama diğer taraftan tabii Irak siyaseti açısından da yeni bir dönemle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü protestocular arasından da sivil inisiyatiflerin çıkmasını bekleyebiliriz. Yani hani şu anki çünkü siyasete güven kalmadı. Şu anki siyasilerle zaten hani protestocuların problemleri var. O nedenle böyle halkın içerisinden çıkabilecek işte şu anki protestoların protestoları örgütleyen ve protestoları yönlendiren bazı yeni gruplar ortaya çıkabilir, yeni sivil inisiyatifler ortaya çıkabilir. Eğer hani halkı inandırıcı noktada söylem benimseyebilir ve bu konuda adım atabilirlerse halkın da onlara teveccüh göstermesi söz konusu olabilir. Bu Irak siyasetinin tamamen yeniden kurgulanmasını sebebiyet verebilir ama Irak da son derece kritik noktada. İşte gösterici yönelik halen şiddet devam ediyor.
Evet.
Milis grupların pozisyonu halen sıkıntılı. Bu devleti de tehdit ediyor. İşte diğer taraftan IŞİD yeniden aktive oldu. Uzun süreden beri yapmadığı bir eylemi yaptı. Karatepe'de Türkmenleri kaçırdı. Bu bence önemli bir noktaydı. Yine hani Irak'taki bu kadar istikrarsızlıktan en büyük zarar gören yine Türkmenler maalesef.
Evet, oradaki karışıklığı da takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Orsam Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.